Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel Protestan ilahiyatı ile ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun, hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.
Teolojik Sohbet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine elçilerin iman açıklaması üzerinden konuşmaya devam edeceğiz ve bugünkü konumuz Kutsal Ruh. Kutsal Ruh kimdir, nasıldır, işlevi nedir, bizler Kutsal Ruh'un kim olduğuna inanıyoruz. Tüm bunların hepsini ele alıp konuşacağız. Elçiler, İsa'nın havarileri olsun, İsa'dan sonra gelmiş olan kilise babaları olsun, günümüze kadar 2000 yıldır Kutsal Ruh'a inanıyorlar. Ve Kutsal Ruh'a inanış şekilleri onun üçlü birliğin üçüncü kişisi olduğuna ilişkin bir inançtır. Yani Kutsal Ruh'un tamamen Tanrı olduğuna inanıyorlar. Nasıl ki babanın ve oğlun Tanrı olduğuna inanıyoruz, Kutsal Ruh da aynı derecede Tanrı'dır. Kutsal kitaba göre Tanrı sonsuz bir varlıktır. Hristiyan teolojisinde Tanrı'nın üçlü birlik olduğuna inanıyoruz. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Ve Kutsal Ruh'un Tanrılığını bugün inceleyeceğiz. Onun işlevlerine bakacağız ama üçlü birlik hakkında daha fazla öğrenmek isterseniz üçlü birliğe ilişkin yanılmıyorsam ikinci bölümdü. İkinci bölümü de ele alıp bir dinleyebilirsiniz. Evet, Kutsal Ruh üçlü birliğin üçüncü kişisidir. Kutsal Ruh sonsuz ruh olarak ifade edilir İbraniler bölümünde. İbraniler 9:14'te. Kutsal Ruh sonsuz ruhtur. Tanrı nasıl sonsuzsa Kutsal Ruh da aynı derecede sonsuzdur. Çünkü demin söylenmiş olduğum gibi zaten Kutsal Ruh Tanrı'nın ta kendisidir. Kutsal Ruh'un Tanrı olduğuna inanıyoruz ama Kutsal Ruh'un Tanrı olup olmadığını bu bölümde çok fazla enine boyuna tartışmayı düşünmüyorum. Bu konuda Üçlü Birlik videosunu, Üçlü Birlik bölümünü izleyebilirsiniz. YouTube'da da aynı şekilde bölümünü izleyebilirsiniz. Kutsal Ruh'un Kutsal Kitap'ta nasıl tarif edildiğine bakmak istiyorum biraz. Öncelikle Kutsal Ruh Elçilerin İşleri 5, 3 ve 4. ayetlerde, 5. bölüm 3. ve 4. ayetlerde Tanrı olarak bizlere görünmektedir. Şöyle diyor mesela ayet. Petrus ona Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal Ruh'a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Şimdi ayetin başlangıcında Kutsal Ruh'a yalan söylediği söyleniyor. Ayet 4. ayetin sonunda da insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş olduğunu gösteriyor burada Petrus. Yani bazı garip inançların, bazı tarikatların, Hristiyanmış gibi görünen, ancak aslında Hristiyan olmayan grupların üçlü birliği bir enerji veya tanımlayamadıkları bir şey olarak tasvir etmeleri yanlış. Çünkü elçilerin işlerini gördüğümüz gibi Kutsal Ruh Tanrı'nın ta kendisidir. Evet, Kutsal Ruh Tanrı'nın ta kendisidir ve Hristiyanların içinde yaşar. Kutsal Ruh dünyada öylesine var olan bir ruh değildir. Kutsal Ruh'un bir amacı vardır. Tıpkı babanın, oğlun bir amacı olduğu gibi Kutsal Ruh'un da amacı vardır. Biliyoruz, üçlü birliğe baktığımız zaman özellikle Efesliler bölümünde bunu net olarak görüyoruz. Baba kurtuluşu tasarladı, oğul kurtuluşu gerçekleştirdi ve Kutsal Ruh kurtuluşu etkin kılıyor. Kutsal Ruh Hristiyanların içinde yaşayarak onları değiştiriyor, onları bu kutsallık yürüyüşünde onlara öncülük ediyor. Şimdi evet, Kutsal Ruh Tanrı'dır. Kutsal Ruh tamamen Tanrı'dır ve 2000 yıldır Hristiyanlar buna inanıyor. Ayrıca Kutsal Ruh İncil'e baktığımız zaman 2. Korintliler 3.18'de Rab olarak tasvir ediliyor. 1. Korintliler 3.16'da Tanrı'nın ruhu olarak tasvir ediliyor. İbraniler 9.14'te sonsuz ruh, Yuhanna 15.26 gerçeğin ruhu olduğu yazılmış. Yani maalesef Müslüman arkadaşlarımız özellikle bu konuda bazı garip düşünceler besliyorlar, bazı garip düşüncelere, fikirlere inanıyorlar. Yuhanna 15. bölümde, 14. 15. ve 16. bölümlerde İsa Kutsal Ruh'tan bahsederken Onlar hayır, burada kutsal ruh değil, burada bahsedilen kişi bizim inandığımız peygamberdir diyorlar. Yani İslamiyet'in peygamberi olduğuna inanıyorlar. Fakat metni okuduğumuzda, metnini iyi bir şekilde ele alıp incelediğimizde böyle bir şeyin olmadığını da çok bariz bir şekilde görürüz. İsa Mesih mesela Yuhanna 16. bölüm 7. ayette benim gidişim sizin yararınızdadır. Ben gitmezsem o size gelmez ama gidersem onu size gönderirim demiştir. Yani tek bu ayetten bile hani kim kimi gönderiyor? Bir peygamberi sıradan bir insan gönderebilir mi? Veya sıradan bir peygamber başka bir peygamberi gönderebilir mi? Bu soru ortaya çıkıyor ama neyse bunlar çok farklı konular. Bu konuya ayrı yeten bir değinmeyi düşünüyorum başka bir bölümde. Fakat şimdilik kutsal ruhun kişiliğine, kutsal ruhun işlevine odaklanmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, kutsal ruh var da ne oluyor? Yani ne yapıyor bize kutsal ruh? İncil'de kutsal ruhun içimizde olduğu yazılıdır. Kutsal ruh, İsa Mesih'e iman eden kişilerin içindedir. Hristiyanlık ilahiyatında kurtuluş düzeni denilen bir şey vardır. Ordo Salutis diye geçer. Kurtuluş düzeni. Yani insan nasıl kurtulur? Önce iman eder sonra mı kutsal ruhu alır? Veya önce tövbe eder, kutsal ruhu alır, sonra mı iman eder? Yani bunlar ilahiyat çevresinde çok tartışılan konulardan biriydi mesela çok eski dönemlerde. Fakat günümüzde ilahiyat çok artık kendini aştığı için çok fazla fikirler ortaya atıldığı için ve doğru fikirler ortaya atıldığı için şunu görüyoruz aslında kutsal kitapta da. Öncelikle kutsal ruh gelir, sonra kişi tövbe edip iman eder. Ama kutsal ruhun gelişi öncedir. Yani kutsal ruh olmadan hiç kimse iman edemez. Hiç kimse bende kutsal ruh yoktu. Ben Tanrı'yı seçmeyi tercih ettim. Tanrı'yı seçtim ondan sonra kutsal ruhu aldım gibi bir fikir ortaya atamaz. Çünkü kutsal kitapta kutsal ruh olmadan böyle bir şeyin olabileceğinin imkansız olduğu söylüyor. Çok bariz bir şekilde. Bir kişi kutsal ruh olmadan, bir kişi Tanrı'nın ruhu olmadan asla Tanrı'ya iman edemez. Asla İsa Mesih'e iman edemez. Böyle bir şey yoktur. Zaten bu yüzdendir ki baba, oğul ve kutsal ruha, yani babanın, oğlun ve kutsal ruhun Tanrı olduğuna inanmayan kişilerin Hristiyan olmadığını söylememizin sebebi de budur. Yani bu kişiler aslında Tanrı'nın sözüne iman etmiyorlar. Bu kişiler kendi gruplarının, kendi tabiri caizse tarikatlarının, teşkilatlarının kendilerine getirdiği yorumları kabul ediyorlar sadece. Başka bir deyişle kutsal kitap yerine kendi teşkilatlarının, kendi gruplarının veya mezheplerinin efendileri kimse, onun başındaki adamlar kimse, onların yorumlarını kabul etmeyi tercih ediyorlar. Her neyse, kutsal ruh konuşur, kutsal ruh üzülür, kutsal ruh her yerdedir ve zaten bu yüzdendir ki kutsal ruhun bir kişi olduğunu söylüyoruz. Bazen Hristiyanlar olarak çok büyük bir yanılgıya düşebiliyoruz. Yani Tanrı'ya gerçekten iman eden kişiler bile bu yanılgıya düşebiliyor. Biz günahlı bir dünyada yaşıyoruz, doğru. Fakat kutsal ruh bana yardım et yakarışı olduğunda, bu sözlü veya içten olabilir, hiç fark etmez. Böyle bir yakarış olduğunda kutsal ruhun sanki bir enerji olduğuna inanıyoruz bazen. Buna yatkınız aslında. Neden yatkınız? Çünkü kutsal kitaptan ne kadar çok uzaklaşırsak o kadar çok mutluluk bulabileceğimizi düşünüyoruz. Düşmüş benliğimizin tabiatından dolayı. Fakat düşmüş benliğimiz kutsal ruh tarafından yenilmektedir. Kutsal ruh güçlü benliğimize karşı savaşmaktadır. Ve şunu da unutmamalıyız ki Tanrı'nın kutsal ruhu benliğimizden çok çok daha güçlüdür. O halde şunu söyleyebiliriz. Kutsal ruhun enerji olmadığını iyice anlamamız lazım. Kutsal ruhun Tanrı olduğunu iyice anlamamız lazım. Yani kutsal kitap bu konuda çok açıktır. Demin söylediğim gibi kutsal ruhun üzülmesi, yani bir enerjinin üzülmesi veya bir yani tasvir edilemeyen bir şeyin üzülmesi mümkün değildir. Veyahut kutsal ruhun konuşması, kutsal ruhun sevmesi, bunlar tanrısal özelliklerdir. Yani sıradan bir enerjinin özellikleri değillerdir. Kutsal kitap bu konuda çok açıktır. Elçiler de buna inanıyorlardı. Yani özellikle bunlardan bahsetmemin sebebi elçilerin de buna inanmış olmasıdır. Demin okuduğum ayetteki gibi elçilerin işleri 5. bölüm 3 ve 4. ayetlerde sen kutsal ruha yalan söyledin ve sonraki ayetin bir sonunda da sen Tanrı'ya yalan söyledin diye yazılmıştır. Yani elçiler de kutsal ruhun Tanrı olduğuna inanıyorlardı. Fakat bizler Hristiyanlar olarak kutsal ruhun demin bahsettiğim gibi bir enerji olduğuna inanıyoruz bazen. Yani bunu ikrar etmiyoruz tabii ki. İkrarımızda kutsal ruh kesinlikle Tanrı'dır diyoruz ama içimizde bazen bu yanılgıya düşebiliyoruz. Bazen onun varlığını bile unutuyoruz. Yani kutsal ruh bende var mı yok mu? Yani ne işe yarar falan gibi bir yanılgıya düşebiliyoruz. Ve bundan aslında kurtulmamız lazım. Bu yüzden de Tanrı'nın niteliklerini çalışmak, Tanrı'nın nitelikleri üzerinde düşünmek, onun üzerinde okumak, yazıp çizmek belki de bize iman yaşantımızda çok yardımcı olur. Kutsal ruhun varlığını unutmak, tehlikeli bir ormanda, ıssız bir ormanda, vahşi hayvanlarla dolu olan bir ormanda silahsız kalmak gibidir. Silahsızız resmen. Yani unutuyoruz çünkü. Ya da silahımız var, kullanmayı bilmiyoruz, unutuyoruz. Bizler kutsal ruhu anımsadığımız zaman, aslında kime ait olduğumuzu anımsadığımız zaman daha da güçlü oluruz. Yani bir farkındalık kazanıyoruz diyebiliriz. Elbette ki bu kutsal ruhun güçsüzlüğü anlamına gelmiyor kesinlikle. Kutsal ruh güçlüdür. Kutsal ruh Tanrı'nın ta kendisidir. Ve kutsal ruh vasıtasıyla bizler zaten iyi işler yapmaya mümkün kılınıyoruz. İmkanımız kutsal ruh vasıtasıyla bize veriliyor. Kutsal ruh bize cesaret veriyor. Kutsal ruh bizden korkuyu silip atıyor. Kutsal ruh vasıtasıyla bizler iman yaşamında emin adımlarla ilerleyebiliyoruz. Fakat işlevi konusunda bazen yanılgıya düşebiliyoruz, bazen de unutuyoruz. Bazen kutsal ruhun işlevini, bu da çok büyük bir sıkıntı aslında, kutsal ruhun işlevini çok olmayacak yerlere taşıyoruz. Yani bazı kiliselerde protestan olduğunu iddia eden, hatta Katolikler arasında da bu bayağı çoğalmaya başladı. Protestan olduğunu iddia eden, yani geleneksel protestanlık inancıyla aslında uzaktan yakından alakalı olmayan bazı gruplar var. Bunlar kutsal ruhun kilise içerisinde onlara yaptırdığı çok uçuk ya da çok garip şeyleri savunuyorlar. Kutsal ruh bana dedi ki şu anda işte ayağa kalkıp şunu yapmam gerekiyor. Kutsal ruh bana dedi ki benim bugün işte kırmızı eteği giymem gerekiyor. Kutsal ruh bana dedi ki şu yoldan gitme, bu yoldan git vesaire gibi. Hatta bunun daha da ötesine gidip kutsal ruhu adeta hipnotik bir güç olarak kullanmaya çalışan gruplar da vardır maalesef. Şimdi isim vererek şunlar bunu yapıyor, bunlar bunu yapıyor diye yani karalamak değil bunlar, olan şeyler de. Hani isim verip de hedef göstermek istemiyorum, göstermeyeceğim de zaten. Fakat kutsal ruhun işlevini unuttuğumuz zaman, kutsal ruhun ha varmış ha yokmuş diye düşündüğümüz zaman bir an çok büyük yanılgıya düşebiliriz. Yani o kiliselere gidenler, o kiliseleri ziyaret eden kişiler bu yanılgının içerisindedirler maalesef. Kutsal ruh konuşabilir mi? Kesinlikle konuşabilir. Yani buna hiç kimse karşı çıkamaz. Kutsal ruh eski antlaşmada da konuşuyordu, yeni antlaşmada da konuşuyor ve günümüzde de konuşuyor. Buna dediğim gibi hiç kimse karşı çıkmaz. Kutsal ruh vasıtasıyladır ki elçiler İncil'i yazmışlardır. Kutsal ruh vasıtasıyla zaten eski antlaşma yazılmıştır. Bunlar hepsi kutsal ruhun işleridir. Fakat kutsal ruhun günümüzde bize spesifik konularda konuşması, yani demin verdiğim örnekteki gibi işte şu eteği giyme veya şu pantolonu giyme, bu yoldan gitme, o yoldan git tarzında bizlere sesli bir şekilde konuşması, böyle bir şeyi kutsal kitapta görmüyoruz. Nitekim İbraniler bölümünde Tanrı'nın artık kendi sözüyle konuştuğu bize yazılmıştır. Bu nedenle diyoruz ki Tanrı'nın konuşmasını istiyorsanız kutsal kitabı okuyun. Tanrı'nın sesli şekilde konuşmasını istiyorsanız kutsal kitabı sesli bir şekilde okuyun. Çünkü Tanrı'nın kendi halkına söylemek istediği her şey, bakın bazı şeyler veya birçok şeyler değil, Tanrı'nın kendi halkına söylemek istediği her şey kutsal kitapta yazılıdır. Bizler aslında çok büyük bir berekete sahibiz. Bizler olağanüstü bir berekete sahibiz. Bizim elimizde kutsal kitap var, Tanrı'nın sözü var ve Tanrı'nın sözünden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Bizler bu konuda mutluyuz. Çünkü Tanrı bizlere Petrus'un mektubunda dediği gibi her şeyi verdi. Bazı şeyleri değil, her şeyi verdi. Bu yüzden kutsal ruhun ana işlevi nedir? Bunu sormamız gerekiyor kendimize. 1. Kutsal ruh imanlı olmayan kişinin gözlerini açar. Kutsal ruh imanlı olmayan kişinin gözlerini açar. Yani imanlı olmayan kişi kutsal ruh vasıtasıyla iman eder. Demin Ordo Salutis'ten bahsettim. Kurtuluş düzeninden bahsettim yani. Kutsal ruh olmadan hiç kimse tövbe edemez. Kutsal ruh olmadan hiç kimse iman edemez. Ve kutsal ruhun ilk görevi, gözümüze çarpan ilk görevi kişinin iman etmesidir. Kutsal ruh vasıtasıyla Tanrı'ya, Tanrı'nın sözüne, İsa Mesih'e iman ederiz. İkinci işlev, peki Hristiyan olduktan sonra neler oluyor? Kutsal ruh ne yapıyor biz Hristiyan olduktan sonra? Öncelikle şu vardır. Kutsal ruh Hristiyanların içinde onları kutsallık yürüyüşünde öncülük eder, rehberlik eder. Bizler zayıf bir dünyada yaşıyoruz. Bizler düşmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bizler zayıfız. Tanrı'nın ruhuyla uzaktan yakından alakası olmayan, Tanrı'nın ruhunu dinlemek istemeyen, görmek istemeyen, duymak istemeyen bir dünyada yaşıyoruz. Sadece Tanrı'dan uzak değil, ancak aynı zamanda Tanrı'dan nefret eden bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi böyle bir dünyada yaşamak nasıl bir duygudur, nasıl bir savaştır? Kutsal ruh bize bu savaşta zafer kazandırır. Kutsal ruh yoksa eğer bizler bu savaşı çoktan kaybederdik. Hatta başlamadan kaybederdik. Fakat kutsal ruh olduğu için bizler hala kiliselerimize gidiyoruz. Bizler hala sakramentlerimizi alıyoruz. Bizler hala Tanrı'yı seviyoruz. Ve Tanrı için yaşamaya devam ediyoruz. Onun yüceliği için yaşamaya devam ediyoruz. Bu bizim başarımız değil, tamamen Tanrı'nın işidir. Kutsal ruhun bir diğer işlevi de onunla olan paydaşlıktır. Ve bu paydaşlık tüm Hristiyanlar için geçerlidir. Yeniden doğmuş olan herkesin, yani hakikaten Mesih'in buyruğuna uygun yaşayan Hristiyanların kutsal ruh ile paydaşlıkları vardır. Günah dolu bir dünyada Mesih'e inananlar olarak yaşamak zor olduğu için kutsal ruh bizleri desteklemektedir. Onun bizleri desteklemesi, Mesih'in sözlerini anımsatması, Mesih'in yüreklerimizi yüceltmesi ve Tanrı'nın sevgisini yüreklerimize dökmesi Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık ediyor. Yani aslında bizim Hristiyan olduğumuza tanıklık ediyor. Bizler nereden biliyoruz Hristiyan olduğumuzu? Çünkü Tanrı'ya iman ediyoruz. Çünkü İsa Mesih'e iman ediyoruz. Çünkü her ne kadar günah işlersek işleyelim, ne yaparsak yapalım, bazen çok kötü günahlar işleyebiliyoruz. Bazen çok yanlış yollarda yürüyebiliyoruz maalesef. Yürümememiz lazım ama yürüyoruz. Bazen ağzımızdan bir yalan çıkabiliyor. Bazen aklımızdan geçirmememiz gereken bir düşünce aklımızdan geçiyor. Bazen bir dedikodu yapıyoruz. Başkasının malına göz dikiyoruz. Ve buna benzer şeyler. İşte bu anda kutsal ruh bizleri uyarmaktadır. Kutsal ruh vicdanlarımızı zapt edip bizi uyarmaktadır. Kendine gel demektedir. Tövbe et demektedir. Bizi tövbeye itmektedir. İblisin hedefi bizi tövbeden uzaklaştırmaktır. İblis ve dünya bizi tövbeden uzaklaştırmak istiyor. Çünkü biz tövbe edince Tanrı'nın yanına gidiyoruz. Tanrı'ya, Tanrı'dan bir baba olarak özür diliyoruz. Babacığım beni affet diyoruz. Ve Tanrı elbette içten olan tövbemizi affedip bizleri kucaklıyor. Kutsal ruh Tanrı'nın vaatlerini, Tanrı'nın sözlerini bizlere anımsatmaktadır. Bizler bazen hiç aklımıza gelmeyecek bir biçimde Tanrı'nın sözünü anımsayabiliyoruz. Bunlar hepsi kutsal ruhun işlevidir. Bunlar hepsi kutsal ruhun çalışmasıdır. Bizler her ne kadar da mükemmel olmasak da, ne kadar zayıf olsak da, düşmüş olsak da, günahlı olsak da Tanrı Kutsal Ruh vasıtasıyla bizlere bu zorlu yolda, bu çetin yolda, bu dar yolda kendisine doğru getirmeye devam ediyor. Ve bunların hepsini yalnızca ve yalnızca Kutsal Ruh'un vasıtasıyla yapıyor. Hiçbir insan çabası, hiçbir entelektüel güç veya bir entelektüel bir ağırlık, herhangi bir şey değil, yalnızca ve yalnızca Kutsal Ruh. Kutsal Ruh olmasaydı bizler Hristiyan olamazdık. Kutsal Ruh var olduğu için bizler bu çetin yolda Tanrı'nın yanına ilerlemeye, Tanrı'ya daha fazla yaklaşmaya devam ediyoruz. Onu daha fazla tanımaya devam ediyoruz. Dünyanın getirmiş olduğu çirkeflik, dünyanın getirmiş olduğu yasasızlık, Tanrı kelamına itaatsizlik, tüm bunların karşısında Kutsal Ruh'la ayakta kalmaya devam ediyoruz. Bu aslında Tanrı'nın gücüdür. Kutsal Ruh'un Hristiyanlarda olması Tanrı'nın gücüdür. Tanrı kötü bir dünyadan, günahlı bir dünyadan günahlı bir insanı alır, o günahlı insanı kutsar, Kutsal Ruh'u verir ve onu tekrar o günahlı dünyaya sokar ve o günahlı dünyada o kişiyi kutsal olarak tutmaya devam eder. Tanrı'nın gücü tam olarak budur. Tanrımız her şeye gücü yeten, her şeyi yapabilen ve Hristiyanlar için, bizler için zaten her şeyi yapmış olan Tanrı'dır. Bizler Kutsal Ruh'u vasıtasıyla, Tanrı'nın Kutsal Ruh'u vasıtasıyla onda seviniyoruz. Tanrı'nın Kutsal Ruh'u vasıtasıyla onun sözüne geliyoruz. Ona tapınıyoruz ve onu sevmeye devam ediyoruz. Kutsal Ruh için şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Çünkü zamanımız dolmak üzere. Fakat daha sonraki programlarda Kutsal Ruh üzerine sorularınız da varsa eğer sorabilirsiniz ve ben şahsen cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.